bu iklimin bir şekilde aşılması lazım. Çünkü Türkiye çok önemli potansiyelini birbirinden çatışarak içeride harcıyor. Bazı siyasetçilerin bazı hassasiyetleri var.
Belki tanısanız çok iyi diyalog kurabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani.
Kardeşim bir kanun teklifini bizim partiye sunarken onlara da sun ya. Ya arkadaşlar benim bu fotoğrafta ne işim var?
2023'e gidiyorsunuz.
Biz Azerbaycan Ahmet Çelebi'den yanıyız.
İnsanların bir beklentisi var.
Siz aşağıdan ona ok attıran adamsınız. Bu duyguyu nasıl bu kadar kaybettiler ben onu anlayamıyorum.
Siz Özgür Özel olarak ne düşündünüz?
Usta bir konumlanma meselesi var.
Özgür Özel Selçuk Bayraktar'ı başarılı buluyor mu?
Şüphesiz Selçuk Bayraktar başarısız biridir derseniz samimiyetinizi sorgular. Sadece milli takım gol attığında hep beraber sevinebilen bir ülke olmalı.
Özgür Özel ismi çok önemli bir marka aslında. Türkiye'nin her yerine gitse bir Starbucks gibi şube açabilir yani. Bilinen bir isim. Yıllardır da sonuç olarak insanların bir şekilde evine konuk oluyorsunuz. Televizyon programları, işte verdiğiniz demeçler falan. Bir gün böyle bir hayali var mıydı Özgür Özel'in?
Yok öyle bir hayalim yok. Siyasete hep ilgiliydim. Çocukluktan beri ilgiliydim. Yani bu bütçe görüşmelerini falan şimdi mecliste katılırken hep hatırlıyorum çocukken de bütçe görüşmelerini izlerdim. Liderlerin o kürsüye peşi sıra çıkıp atışmalarını falan. Şimdi tabii çok fazla o olmuyor. Liderler konuşuyor iniyorlar. Zaten bütün liderler yok. Yani bazı partilerin genel başkanları mecliste değil artık. Ama o mesela liderlerin birbirinin peşi sıra çıkıp birbirlerine cevap verdikleri kısmı çok heyecanla takip ederdim. Hatırlıyorum hayal mayal. Böyle hani bir siyaset meram vardı. Sonra zaten yatılı okulda böyle 10 yaşında gidip 17 yaşında yani çocuk gidip büyük çıktığımız bir süreci yaşadık. Orada da siyasi bakış açımız falan olgunlaştı. Ama böyle hani meşhur olurum, bilindik birisi olurum, herkes ismimi bilir falan böyle bir şeyi yakın yere koymuyordum açıkçası.
Sizin peki okuldaki süreç nasıldı Özgür Bey? Yani siz başarılı bir öğrenci miydiniz?
Başarıyı nasıl tanımladığınıza bağlı. Bir kere yatılı okul daha çok bir hayata hazırlama. Ben herkese tavsiye ederim.
Faydasını yani, gördünüz mü yatılı okul?
Çok. Yani bugün Özgür Özel bir noktaya geldiyse elbette buna katkısı olan birçok öğe vardır, birçok etken vardır ama en önemli katkı yatılı okul öğrencileri. Yani ben bazen gençlerle sohbet ederken anlatıyorum. Yatılı okulda ilk gece anneniz babanız sizi getirir, yatağınızı yaparlar, giderler. Yatılı okulda ilk gece herkes ağlar, ilk susan lider olur. Biz biraz erken susanlardan tabii.
Çok güzel bir söz ya. Tam tabii. Tweetlik ama bu.
Şimdi ilk susan lider olur. Sanki iki dakika önce kendi ağlamıyormuş gibi. Böyle bir tuvalete gider gibi gidersin. Dönüşte ağlayan birini dürtersin. Ne ağlıyorsun lan öyle falan diye. Sonra sen ona göre kıdemlisindir. Çünkü daha erken büyümüşsündür falan. Bu böyle sürer. Biz biraz erken susanlardandık. İşte hem yatılı boyutunda okul 3000 kişilik ama 400 tane erkek, 150 tane kız öğrencisi var yatılı. Hem gündüzlü boyutunda hem yatılı boyutunda böyle bir adım önde olan, organize olan, işte eylem yapılacaksa sözcüsü olan veya işte ne bileyim yemek beğenilmeyip protesto yapılacaksa onu başlatan birkaç kişiden biriydik. Sonra ortaokulun sonlarına doğru bu yatılı okul arkadaşlarımızla böyle o hani kardeşten ileri bir arkadaşlık oluyor.
Yol arkadaşlığı yani.
Yol arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı. Yani ben 10 yaşından tanıdığım ve 17 yaşında ayrıldığım arkadaşlarımın 30 kadarıyla halen daha sürekli birlikteyiz. Yazın tatilleri bile eşlerimizle birlikte yapıyoruz eğer yapabilirsek. O yatılı okul arkadaşlığı ya yaz tatillerinde de birlikte olalım dedik. O arayışla Dikili'de çadır kurduk. Dikili Festivali var, Osman Özgüven var. Darbeden sonra solun ilk nefes aldığı yerler. Ve esas böyle hani biraz böyle hani lider kişiliğimizin politik düzlemle birleştiği ve sol söylemlerimizin öne çıktığı süreç orta sondan itibaren devam eden süreçtir.
Peki sizin o dönemlerde aklınızda böyle tıpla ilgili bir şey var mıydı? Çünkü siz aslında sizin eczacı olduğunu herkes biliyor.
Aslında şöyle ben hep şimdi bakıyorum aslında doğru yönlendirirsek sosyal bilimlere yönlendirilmem lazımmış. Şimdi mesela şey bazen ben kürsüde konuşurken AK Partili arkadaşlar aralarında iddiaya girmişler. Yani Ahmet Aydın'a bir AK Parti milletvekili yemek kaybetmişti yanılmıyorsam. Ya hukukçu olunca başka oluyor tabii demiş. O demiş o eczacı, hukukçu eczacı diye iddiaya girmişler. Böyle genel olarak beni böyle bir hukukçu sanılma durumum var. Sosyal bilimlere yönlendirirsem, hukuka yönlendirirsem belki daha doğru olacakmış. Ama böyle biz daha çok Hep böyle yetiştirirken matematik, fen falan, bir de Alman hocalar. Almanca bölümündeydik biz ve esas böyle kritik derslerin hepsine Alman hocalar girerdi. Öyle bir hem Alman disipliniyle de yetiştik ama onların bakış açısıyla da varsa yoksa mühendislik falan. Mühendis olmak için son geceye kadar üniversitede tercihleri, şimdi bunu tabii gençlere anlatmak zor. Bizim zamanımızda, artık biz de böyle bizim zamanımızda derbi hale geldik. Tercihleri sınav kitapçığını almadan veriyordun. Yani tercihleri veriyordun ve sınav kitapçığını alıp çözüyordun. Tercihi baştan yapıyordun. Wow. Benim bütün tercihler mühendislik. Yatılı okulda büyümüşüm. Babamla çok fazla böyle bir yani öğrenci veli ilişkimiz olmamış yani. Bırakmış gitmiş. Biz büyüyüp geri gelmişiz. Manisa'da gireceğim sınava. Babam sordu. Ne tercih ettin oğlum? Mühendislikler. Son tercihleri sordu. Matematik mühendisliği var. Babam da öğretmen. Öğretmenliğin çilelerini de çekmiş. Mesleğini ama çilelerini de çekmiş. Dedi ki ya ne yapacaksın? Matematik mühendisliği diye mühendislik mi var? Dershaneye matematik öğretmeni olsun. Sil şunu benim hatırım için dedi. Sildik. Ya ne yazacağız dedim. Yaz bir eczacılık dedi. Ya o ana kadar eczacılık aklımın ucunda yok.
Size baba hatırası yani.
Baba hatırası. Yazlık eczacılığı. Sınavda da puanlar yükseldi. Ben biraz kötü yaptım ama çok yüksek bir puanla Ege Eczacılığa en çok yani ikinci olarak girenler arasında en yüksek puana sahip ikinci olarak Ege Eczacılığa girdik. Babamın hatırı için yazdığım ve istemeden seçtiğim bir yer. Ama girince baktım şöyle bir şey. Bir kere eczacılık dediğin ilaç mühendisliği yani öyle burun kıvrılacak bir meslek değil. Bir de ben böyle mühendis olurum, sendikal faaliyetler içinde olurum, sendika liderliği yaparız falan gibi de gençlik hayallerim var böyle o zamanlardan. Baktım eczacılık acayip bir mücadele alanı. Sermayeye karşı yani akarsuya karşı ters yüzen balıklar gibi. Bir kere market eczaneler gelmek istiyor, zincir eczaneler gelmek istiyor. Eczacılar da kooperatif kurmuş mücadele. Tam benlik işmiş dedim. 4 yılda yine dönem ikincisi olarak eczacılıktan mezun oldum ve hayata atıldık.
Vallahi süper. Peki siz çok görevi icra ettiniz mi?
Tabii çok. Ya şöyle anlatayım o zaman. Önce eczanede kalmamak için 3 yıl başka işler yaptım. Daha doğrusu staj yaparken gördüm ki birileri eczanelere geliyor, bir şeyler satıyorlar. Ya ben eczane açacağım ha, eczaneye tıkılıp kalmayayım, hareketli bir işler olsun diye. Bir gebelik testi markası vardı, satılıyordu. Diğerinin Manisa'da bayisi yokmuş. Üzerindeki telefonla aradım Perpa Alışveriş Merkezi'nde bir medikal şirketi. Bayiniz olabilir miyim dedim. Paran varsa neden olmasın dediler. Atladım geldim. Bir kolik kart gebelik testi aldım. O zaman yeni çıkmıştı onlar. Onu gittim Manisa'da bir bond çantayla. Bond çanta yetmedi, daha büyük bir çantayla. Daha sonra bir valizle falan gebelik testi satmaya başladım eczacılara. Eczacılarla ilk iletişim odur benim. O yaptığımız iş acayip böyle bir talep görmeye başladı. Kısa sürede işte dayımın bir station arabası var, onu ödünç alarak devam ettik. Her iki günde bir sipariş veriyorum falan. Sonra gelip işte bir panel van aldık, buradan alıp gidiyoruz. Manisa pazarında herkes doydu gebelik testine. Ama eczacılar da sevdi beni. Dediler ki başka bir şey yok mu? Ne olsun enjektör al. Çorum'dan enjektör bayiliği aldık. Ne olsun kolonya olsa, İstanbul'dan kolonya derken. 3 yılda böyle 3000 kalemlik falan bir depom oldu. Bayağı da iyi gidiyordu. Sonra bir gün bizim reprezentantın bir tanesi veya mümessilin bir tanesi getirdi önüme. Battık abi dedi. Lan niye batıyoruz durduk yerde işte. Bir baktık. Esko itriyat diye bir itriyat. Ben bakarken fiyatlara dedi ki aldığımız fiyata satıyorlar abi dedi. Esko'nun açılımı Ethem Sancak Kozmetik. Ethem Sancak'la ilk temasım odur. İlk haberdar oluşum. Bunların ecza deposu var ya, kozmetik işine de Manisa'da giriyorlar. Aynı araba, aynı eleman, aynı masrafla maliyetine satıyorlar. Sırf pazara girmek için. Batmamak için bir başka firma vardı, bakkal toptancısı. Bütün malları ona sattım. Döndüm eczanemi açtım. Eczanem benim halen açık. Kardeşimin adını taşır Barış Eczanesi. Şimdi eşim eczaneme mesul müdürlük yapıyor. O eczanemi açtığım gün 3 yıldır bütün eczacıların tanıdığı ve sevdiği Özgür Özel eczane açınca eczacı odası başkanı Nüket abla beni eczacı odası yönetimine davet etti. Kabul ettim gittim. Eczacı odasında seçilmiş en genç yöneticiydim. Eczacılıkta millet 50-60.
Ama sizin böyle tam bir mücadele şeyi var ya. Yani sıfırdan milyona doğru tam bir mücadele şeyi var ya. Yani.
Öyle parasal olarak öyle bir şey yok ama. Hani
insan olarak yani.
Öyle bir şey var. Bir ileri gidiş oldu. Hani tanınırlık açısından diyorsunuz yani. Evet. Buraya gelirken öyle bir kademe kademe. Eczacı odasına girdim. Bir sene sonra en genç genel sekreter. 2 sene sonra en genç oda başkanı. Oda başkanlığında birkaç ödüllü iş yaptık. Mesela eczanelerden atık pil toplanması benim projemdir. Manisa Tarzanı Çevre Ödülü aldık. Yeşil ekran ödülleri aldık. Emekli sandığı reçetelerini sıraya soktuk. %40 Kurum kar edince bize ödüller, teşvikler verdi. Bütün Türkiye'de uygulanan, hala uygulanıyor bir proje oldu. Çölyak hastaları ile ilgili ilk derneği kurduk. O çocuklara hiç yiyemedikleri işte ne bileyim çölyak hastası için lahmacun günü yapıyoruz. Onlar için hamburger günü, pizza günü falan. Böyle güzel işlerle hem ödül aldık hem bilinir olduk derken kendimi eczacılığın üst örgütü Türkiye Eczacılar Birliği'nin genel sekreterliğinde buldum. Önce genel sayman sonra genel sekreter. 33 yaşında üst örgütte görev aldım ve örgütün en kritik, bizim örgüt böyle biraz da genel sekreter odaklı bir örgüttür. Güçlü genel sekreterin oldu. Orada da başarılı kabul edilen şimdi. 81 ile gidiyorum eczacı. AK Partili eczacı diyor ki yani tanırım, bilirim, bize emeğin çok diyor. Giremeyeceğim eczane yok Türkiye'de ve hep böyle çok iyi duygular besliyoruz birbirimize karşı.
Bir de eczacılık şöyle bir şey. Toplumun her kesimindeki insanlarla direkt olarak teması olan ender ya, bir kuaför gibi aslında. Veya bir kıraathane gibi yani.
Şöyle, eczacı bulunduğu toplumun, bulunduğu beldenin, mahallenin neyse orası kanaat önderlerinden bir tanesidir. Evet. Toplum oranın fikri önderlerinden, akıl danışılan, fikir sorulan ya da gelip sohbet edilip ne düşündüğüne ve eczacılık aslında hem şifa dağıtılan ama o şifanın sadece böyle kimyasal bileşiklerle olmadığı, bazen hastalara psikolojik tedavinin de uygulandığı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim hani haddimizi aşmayalım, hastaların derdini anlattığı ve sizden ilaç dışında bir derman bularak, yüzü gülerek, içi rahatlayarak ayrıldığı bir yerdir. Önemli bir yerdir. Ben bir ara Türkiye'deki bütün eczanelerin zincirleşme süreci vardı. O süreç, yani şimdi A101 diye bildiğimiz, eskiden For You mağazaları olarak ortaya çıkmaya çalışan mağazalar bizi bitirecekti. Ona karşı 21 Aralık 2008'de büyük 32 bin kişilik büyük eczacı mitingini yapan genel sekreter benim, arkadaşlarımızla birlikte, genel başkanımızla birlikte. Mesela o eczacılığın Türkiye'de halk eczaneleri olarak devam etmesini sağlayan iştir. Öyle bir mücadelenin içinden geliyoruz.
Başarıya ulaşan bir şey oldu sonuç olarak yani.
Sonuçta mesleği kurtaran, koruyan bir şey oldu.
İleride böyle bir tehlike olur mu tekrar?
Eğer yeniden bir iktidar gelir de, yeniden bu alana göz koyar da, eczacılar o günkü gibi mesleklerini savunmazlarsa öyle bir risk var. Bizim iktidarımızda olmaz, o işin güvencesi benim. AK Parti döneminde de, işte dönem sona geliyor artık, olmadan yırttık. Ama AK Parti döneminde bir ara Tayyip Bey'i şeye ikna ettiler. Yani onu hepimiz biliyoruz, Recep Akdağ da şahit. Bir kanun teklifi verildi. Eczanenin sahip ve mesul müdürü eczacıdır yerine, eczanenin sahibi veya mesul müdürü eczacıdır. Birinden biri eczacı olması olacak. Biz o mitingi yaptık. Recep Bey çıktı, teminat verdi. Yani anladık, TEB'in istemediği bir değişikliği yapmayacağız, o yasa geçmeyecek dendi. O güçlüğü yaşadık Türkiye'de ama şu kadarını söyleyip bu bahsi kapatayım. Eczanelerin, eczacının sahibi ve mesul müdürü olmasında inanılmaz bir kamu yararı ve hasta yararı var. Öyle market eczaneler, zincir eczaneler kar odaklı olduğu için bütün dünyada, onun olduğu ülkelerde ilaç bağımlılığı da daha çok, suistimal de daha çok, kamu zararı da daha çok. Bu model doğru model.
Özgür Bey, şeyi soracağım. Siz şimdi tabii sokaktaki vatandaşa göre, yani bize göre sağlık sektörünü çok daha iyi yorumlayabilecek noktadasınız. Yani yıllardır süregelen bir tecrübe var. Birçok organizasyon, etkinlik, sahadaki vatandaşa birebir temas eden eczacılarla temaslar vesaire. Covid ilk Türkiye'ye giriş yaptığında siz Özgür Özel olarak ne düşündünüz? İlk hissiyat neydi?
Şimdi Çin'deki durumu görüp de Türkiye'ye yaklaşırken ilk önce şöyle bir hissiyata kapıldım. Böyle bir kamuda şöyle bir algı yaratılıyor gibiydi. Bizi nasıl ekonomik krizler teğet geçti, Covid de teğet geçecek. Hatta bir ara Ahmet Hakan bu da geçerse falan diye yazdı. O zaman bir karamsarlığa kapıldım. Yani bunlar bu meseleyi kavramazlarsa duman oluruz diye. Ama sonra Sağlık Bakanı'nın bilim kurulunu toplaması, yani eleştirilen bir sürü karar var bilim kurulu ama bir bilim kurulunun olması doğru ve o bilim kurulunun yön gösterici olması doğru ve sonraki süreçte yaşananlarda, yani hiç olmazsa o süreci çok iyi yönetmedik ama çok da kötü yönetmedik. Ortada bir seyir izledik. Çok daha iyi olabilirdi ama ilk baştaki gibi ya bizi teğet geçecek falan desek duman da olabilirdik. Öyle bir endişeye kapıldım. Sonrasında böyle hani evde oturduğumuz günler oldu ya uzun uzun.
Evet. Film gibi günler geçti.
Siyasetçilere yani. Sokaklara çıktı ama sokaklar boştu. Benim de böyle evde oturup uzun düşündüğüm dönemlerde bunun bitişinde ne olacak diye düşündüm. Şöyle bir şey düşündüm. Yani buradan biz derken sadece CHP değil, biz ve dünyadaki siyasi akrabalarımız haklı çıkarak ve orta vadede güçlenerek çıkacağız. Bunu bir siyasi faydacılıkla söylemiyorum. Ne olur bunun sonu? Çünkü şöyle, 3 yıl önce bugünden, bu röportajımızı yaptığımızdan 3 yıl önce Amerikan Başkanı Trump, İngiliz Başbakanı Boris Johnson. Sorsan Çin'deki yoksulluk umurlarında değil. Ne zaman ki Çin'deki 4 tane yoksul Çinli bir hayvan pazarında içtiği bir yarasa çorbası. Maske takmam diyen Trump'ı hastanenin balkonundan maskeli konuşturdu. Boris Johnson'ı yoğun bakıma yatırdı, az daha gidiyordu. O gün herkes gördü. Demek ki en yoksulumuzun sağlığı hepimizin sağlığı demekmiş. En yoksulumuzun güvencesi bütün kürenin güvencesi demek. Yani demek ki kim haklıymış? Herkese eşit, ayrımsız, ücretsiz, sağlık, eğitim, güvenlik diyenler haklıymış. Kimse kusura bakmasın. Biz ve siyasi akrabalarımız bu konuda haklı çıktık. Sonra şöyle bir şey oldu. Haklı çıkmanın ötesinde bir de bizim idealizmimizle bu her şeye para diye bakanların faydacılığının gölgeleri, hani iki ağaç gibi düşünün karşılıklı duran, gölgelerimiz aynı yere düştü. Nasıl düştü? Onlar da dedi ki mesela, hadi yapsalar ya her şey para demek diyen kapitalistler için söylüyorum. Hadi aşıyı buldun, vur Almanlara geç, kurtar kendini. Yok öyle bir şey. Şu konuşuldu. Madem ki herkese yetecek kadar aşımız yoksa, bir ülkedeki, birkaç ülkedeki, zengin ülkelerdeki herkes yerine bütün ülkelerdeki bazılarını aşılamalıyız. Kimden başlamalıyız? Sağlıkçılardan, berberlerden, şoförlerden, garsonlardan, yani yayılmasını engel. Çünkü vur aşıyı kendine, Hindistan'da, Bangladeş'te başkalaşsın virüs, gelsin seni öbür türlü, gelsin seni tekrar öldürsün. Yeni aşıyı bulana kadar bir daha öldürsün. Sen yeni aşıyı vur kendine, başkalaşsın gelsin bir daha öldürsün. Öyle olunca bir tarafın idealizmiyle bir tarafın faydacılığının gölgesi aynı yere düştü. Ve dünyada işte aşının küresel olarak paylaşılmasına yönelik doğru söylemler oldu. Ama en sonunda dünya bu süreçten sınıfta kalarak da çıkmadı ama sınıfı geçerek de çıkmadı açıkçası. Daha öğrenilecek çok şey var ve büyük üzüntüm şudur. Covid bitmedi ama kontrol altında. Küresel olarak oturup bütün dünyanın şunu konuşması lazım. Bundan sonra bu tip işler olacak ve biz neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık? Bundan sonrası için ne yapmalıyız? Burada bir önerme ortaya çıkıyor ekonomistler tarafından. O da vatandaşlık temel geliri diye bir şey var. Yoksulluğu sıfırdan başlayan bir şey değil de belli bir seviyenin üstünde zenginlik ve yoksulluk olsun. Ama bir vatandaşlık temel geliri olsun. Herkese temiz su olsun. Herkese 3 öğün yemek olsun. Herkese aşı olsun. Herkese ilaç olsun. Rekabet oradan sonra olsun demek lazım. O mesele. Bunu Türkiye'de konuşan var mı?
Yarışı ikinci kattan başlatalım yani.
Yani yoksulluk şöyle. Hiç kimsenin çocuğu hayata kapatamayacağı bir farkla geriden başlamayacak. Hiç kimsenin çocuğu babasının yoksulluğundan dolayı aşısız veya kötü beslenerek doğmayacak. Bunun Türkiye'de bir söyleyeni var mı? Biz aile destekleri paketi diye bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir vatandaşlık temel geliri bütün dünyada da tartışılıyor ve bir an önce uygulanmalıdır. Bence hatta küresel insanlık temel geliri olmalıdır. Türkiye'de de ama adını aile destekleri paketi, CHP gelir bunu yapar. Ama uzun tartışmalardan sonra bir ulusal mütabakatla adı başka olur. Ama çok bize bir söz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Hiçbir çocuk okula aç gitmesin. Hiçbir çocuk okuldan aç dönmesin. Bunu sağlayacak bir sosyal devlette uzlaşmamız lazım. Ben ona inanıyorum.
Özgür Bey, siz Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. İnsanların şu anda en önemli 3 problemi nedir diye sorsam. Çünkü hem Karadeniz'e gidiyorsunuz hem Ege'ye gidiyorsunuz. Ben görüyorum, belki de en aktif milletvekillerinden bir tanesiniz siz.
Şöyle, ben nöbetçi olmadığım haftalarda 2 ya da 3 ile mutlaka gidiyorum. Seçim yaklaştıkça daha da sıklaşıyor bu. Şimdi en çok 3 problem dediğinizde birincisi işsizlik. İkincisi güvencesizlik. Üçüncüsü gelecek kaygısı. Bu üçü birbirine çok yakın ama farklı farklı kişilerde her birinin daha çok öne çıktı. Mesela gençlerde gelecek kaygısı acayip. Şimdi şu Metropol'ün araştırması var. Aksini iddia eden kendi yaptırsın, ben ona inanacağım ama sokakta da görüyorum. Metropol %76 bulmuş. Soruyorsun, 4 gençten 3'ü yurt dışına gitmek istiyor. Fırsatını bulursam yurt dışına. Ve öyle bir şey ki hani deniyor ya, bütün dünyanın gözü üzerimizde dış güçler. Evet, bütün dünya bu ülke üzerinde hayal kurmuş zamanında ve fırsatını bulduğunda kurar yine. Ama bizim gençler yurt dışında hayal kuruyor. Bu kadar büyük paradoks olmaz. Bütün dünyanın heves ettiği bir ülkenin gençleri yurt dışına heves ediyor. Buna bir çözüm bulmak lazım. Yani bu ülkenin en önemli sorunu nedir derseniz şu anda bence gençlerinin gelecek kaygısı ve bu topraklarda bir geleceği hayal etmiyor olmaları. Gençlerinin ümidini kaybettirmiş bir toplum en büyük hasarı almıştır. Birincisi bu. İşsizlik çok önemli sorun. Bu özellikle üniversiteyi okumuş ve boşu boşuna mühendislik okumuş. Boşu boşuna dörtlü okumuş. Şu anda ben sanayi ticaret odalarına da gidiyorum. OSB'lere gidiyorum. Yani hiç boş geçmem gittiğim yerde. Kayseri OSB'nin başkanı da aynı şeyi söylüyor. Manisa Ticaret Odası Başkanı da aynı söylüyor. Trabzon'un Sanayi Ticaret Odası Başkanı da aynı şeyi söyledi. Ara kademe eleman ihtiyacı var. Biz herkesi üniversite mezunu yapma hevesine kapıldık. 4 yıllık ve işte tercihen mühendislik. Oysa ki daha erken yaşlarda doğru yönlendirilip, hayata daha erken atılıp, şu anda bir işsiz mühendis yerine işi ve iyi bir geliri olan ara elemanlar, teknik elemanlar, teknikerler olabilirdi. Bu plansızlık çok kötü. Yani üniversite mezunu işsizlik zaten kötü. Çünkü yoksulluk demek. Ama üniversite mezunu işsizlik çocuk için ve ailesi için büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir umutsuzluk demek. Onu da görüyorum. Bir de bir güvencesizlik var. Bunun adını ne olarak biz muhalif siyasetçiler bazen kimsenin can ve mal güvenliği yok diye çok üstten söylüyoruz. İtiraz geliyor falan ama hakikaten baktığınızda Türkiye'de geniş kesimler kendilerini güvensiz hissediyorlar. Bu bir tarafa da mahsus bir şey değil. Şu anda iktidar bir tarafta olduğu için iktidar dışındakiler kendini bu iktidarın politikaları karşısında güvencesiz hissediyor. Ama bir yandan da bakıyorsunuz mesela biz kanaat önderleri toplantısı yapıyoruz Türkiye'nin dört bir yerinde. Genel başkanımızın liderliğinde yapılıyor. Bazen bizlerle de kanaat önderleri bir araya geliyor. Sekmeyen bir tane şey var. Mesela muhafazakar bir seçmen diyor ki Kemal Bey diyor haklısınız. İşsiziz, yoksuluz, endişeliyiz, gelecekten endişemiz var. Ama ya korkutuyorlar bizi diyor. Gelince diyor böyle diyor ya başörtüsüyle falan uğraşacak mısınız? O geçenlerde Kemal Bey'in işte başörtüsü çıkışı kapalı kapılar ardında verdiği bir güvenceyi bir kanun metnine yazmasından ibaret bir mesele. Biz iktidarın politikalarına karşı kendini güvencesiz hisseden milyonların sesi olmaya çalışıyoruz. Ama karşı tarafta da böyle bir kendini bu ülkenin bir an önce bu çok kutuplu siyaset, iki kutuplu siyasetten bir bütün olmaya, kutuplaşma, karşı tarafı şeytanlaştırma, çatışma yerine bir an önce bir bütün olup meseleyi siyasi rekabet boyutuna indirmeye ihtiyacı var. Çok açtık orayı. Orada ciddi bir sıkıntımız var hepimizin.
Yıllardır siyasetin içerisindesiniz. CHP'nin de çok sembol isimlerinden bir tanesiniz. Kemal Bey nasıl bir lider? Parti için bizim gördüğümüz bir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Özellikle son dönemde çok daha aktif. Gençlere yönelik mesajlar veriyor. Belli ki o danışman kadrosunda bir değişikliğe gitmiş. Sosyal medya metinleri, evden çektiği videolar falan birçok atraksiyon yapıyor. Ama parti içerisinde nasıl bir lider?
Şimdi Kemal Bey bir kere çok liderde rastlanmayan inanılmaz bir tahammüle sahip birisi. Yani çok sabırlı, çok dinleyen ve yani böyle her türlü fikri dinleyip onların içinden bir şeyler alan bir lider. Liderler salı günü meclise gelirler. Şimdi gerçi bütün liderler salı gelmiyor. Grup toplantıda salı ve çarşamba oldu ama salı günü liderler gelir. Örneğin eleştirmek için söylemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan gelir, fotoğrafını çektirir, arabasına biner gider. Devlet Bahçeli grubuyla birlikte yemek yer gider. Pek çok lider işte bir saat içinde meclisten ayrılır. Kemal Bey salı günü gelir odasına çıkar. Grup toplantısına gelip kendisiyle görüşmek isteyen herkesle teker teker görüşür. Kimi fotoğraf çektirmek ister. Kimi derdini anlatmak ister. Kimi bir talep iletir dinler. Akşamüstü 5-5.30-6 gibi artık gider insanlar. Uçakları vardır, otobüsleri vardır. Geldikleri minibüsle toplu halde dönüyorlardır. Mecliste milletvekilleri. O andan itibaren kendisiyle görüşmek isteyen her milletvekiliyle. Üçerli, beşerli, tek istiyorsa tek başına. Son talep tamamlanana kadar meclisten ayrılmaz. Gün olur gece 11.30'da, gün olur 10.30'da akşam meclisten ayrılır. Evine turşu gibi gider. Ama salı günü mesela herkesi dinler. Kemal Bey hem öğrenen hem öğreten bir liderdir. Bildiği konuyu çok iyi anlatır. Özellikle MYK'da dinler. Sen dersin ki bu konu burada kapandı. Bakın arkadaşlar der. Öyle bir bilgi verir ki hani böyle kolay kolay onu o kadar iyi analiz, sentez ve önüne bir çözüm olarak kimse koymaz. Yani Kemal Bey'den öğrenirsin de. Bir şeyi biliyorsan anlatırsın. Dinler. Yarın bir bakarsın grup konuşmasında senin o söylediğin şeyin özünü en böyle etkili şekilde kullanır. Öyledir. Babacan bir tavrı vardır. Böyle şeydir. Sertliği yoktur. Çok kızarsa yani.
Nasıl tepki verir?
Şöyle en tehlikelisi şu. Gözüne bakmayıp yukarıya saçına doğru bakmaya başlar. Senin anlattığın onu rahatsız ediyorsa, doğru değilse veya seni onun eleştirisini doğru alıp da doğru bir şekilde yapmadıysan hala inat ettiğini ve yanlışta ısrar ettiğini görüyorsa gözüne bakmaz havaya bakmaya başlar. Ben bunu keşfettikten sonra çok işime yaradı. Ondan sonra öyle bir şey vardır. Çok kısa da kalp kırmaz. Bazen çok sinirli olduğunda grup başkan vekillerini o açıdan arar der ki ya söyleyin şöyle yapsın der. Ama yani böyle yani Kemal Bey'i sabır, tecrübe ve iyi niyet diye özetleyebilirim. Çalışması çok kolay birisidir.
Peki size şimdi çok özel bir soru soracağım. Siz aslında bir partinin yüzüsünüz mecliste.
Yüzlerinden biri.
Yüzlerinden birisiniz veya yüzüsünüz. Mecliste öyle dönemler, öyle zamanlar oluyor ki bütün bir parti adına Hatta Sayın Kılıçdaroğlu adına da orada partinizi savunmak durumunda veya
zaten işimiz o. Atak yani grup başkan vekili genel başkanın olmadığı noktada onun yerine imza atan, söz söyleyen, kritik kararları alan kişi.
Yani doğru bir tanımlama yaptım yani.
Tabii kesin. Hatta şöyle de bir şey var. Geceliğin 4'te Kemal Bey'i nöbetçi grup başkan vekili kaldırabilir. Çünkü bir karar verilecekse genel başkan yardımcıları tematik alanlarda çok önemli görev yapıyor. İşte teknolojiden sorumlu, yerel yönetimler falan. Ama onun ertesi günü var. Çok özel şartlar, çok özel şartlar. Veya şöyle söyleyeyim. 10 yılda bir kere, iki kere bir genel başkan yardımcısının gece yarısı genel başkan bir bilgi. Ama grup başkan vekili gece 4'te bir önerge geliyor meclis. Bir karar vereceksin, bir tutum belirleyeceksin. Veya bir teklif geliyor. Gelin şunu ekleyelim diyor. Orada yetki sınırlarını aştığını ve burada genel başkan yetki kullanmalı. Biz vekiliyiz, yetkiliyiz ama burada kendisinin asilin bilgisine başvurmak lazım dersen geceyi 4'ü 21 geçe ararsın, zaten ikinci çalışta da açar. Kalkar, anlatırsın, dinler. Bazen bir düşüneyim der ama bir karar verir.
Böyle bir şey yaşadınız mı hiç?
Çok. Yani bütün grup başkan vekilleri böyle birçok şey yaşamıştır. Ama 1'de, ama 3'te, ama 4'te elbette yaşadım.
Bütün bir parti aslında orada temsil ediyorsunuz siz ve bu çok yoğun bir baskı da oluşturur şüphesiz ki. Çünkü TBMM TV bunu veriyor, sosyal medya var.
Tabii tabii, sürekli canlı yayındasın. Bir de hani böyle ortalama bir performans haber değil. Çok iyi bir performans o da haber. Çok ultra bir şey yaparsan bizim tarafta haber ama şu kadarcık kusur karşı tarafta acayip haber yani. Günlerce cak cak cak cak.
Bu sizi psikolojik olarak zorlamıyor mu?
Zorluyor ama şöyle, ben 7 yıldır bu işi yapıyorum. Bu stresle yaşamayı ve çalışmayı başarırsan zaten devam ediyorsun. Öbür türlü kolay bir iş değil ama tabii ki yani çok yıpratıcı bir iş. Yani 7 sene önceki fotoğrafımı böyle bir yan yana koy. Halimizi görün yani.
Biz bir bakalım, bulmaya çalışalım.
Ben 7 senede bir 15 yıl yaşlanmışımdır herhalde yani. Bu yıpranma falan deniyor ya, 4 yıla 1 yıl. Grup başkan vekillerinde 1 yıla 1 yıl böyle birebir hissediyorum.
1+1.
Tabii. Bir senede 2 sene yaşlandırır adam.
Siz orada kavgalar da ediyorsunuz, tartışmalar da oluyor. Hatta şimdi önümüzdeki günlerde bütçe olacak.
Yarın başlıyor.
Yarın başlıyor. Orada da çok yoğun bir maraton var yani. Özel bir hazırlanıyor musunuz? Ya şu konuları özel değinelim, şu şöyle olsun, bu böyle olsun falan.
Şöyle. Zaten milletvekillerimize dağıtıyoruz uzmanlık alanlarına göre konuşmaları. Onlar özel hazırlanıyorlar. Biz günlük hazırlanıyoruz. O gün 2 ya da 3 tane bakanlığım var. O bakanlıkların ben kendim örneğin o bakanın son bir yılda soru önergelerini süresi içinde cevaplama karnesini çıkarırım, önüme alırım. Hatta şimdi daha da böyle şey olsun diye sabah geldiklerinde hemen veriyorum. Mesela Süleyman Soylu %2,5. 100 sorudan 97,5'ına süresi içinde cevap vermiyor. En iyilerinden bir tanesi yanılmıyorsam Derya Yanık. O daha yüksek ama ortalamaları %24. 4 sorudan 3'ünü cevapsız bırakmış. Hulusi Akar %4 falan. %24 ile Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Ondan da geçen gün işte tartıştık, konuştuk falan. Böyle meclisle ilgili. Meclise ne kadar saygılılar. Meclise sorulan sorulara verdikleri cevaplar. Tabii çok enteresan bir durum var. Eskiden her hafta geliyordu bakan. Şimdi yılda bir kere bir gün geliyor. Onda da 20 dakika konuşuyor kürsüde. Yani yeni sistemde, yeni rejimde ulaşıyor. Bir meclis kürsüsü var, emaneten kullanıyorlar. Bir yemin ederken kullanıyorlar. Bir de yılda bir kez 20 dakikalığına. Karşılıklı falan şey yok. O yüzden de çok böyle hap gibi hale getirmek, en çarpıcılarını bulmak, en çarpıcılarını sormak, gelen cevaba hazır olmak lazım. Tabii bazı bakanlar var, meclise karşı çok saygılılar. Mesela Mehmet Muş grup başkan vekilliğinden gitti. Gerçekten meclise ondan bir polemik yaşamak, yani eleştirirken de çok doğru bir üslupla eleştirip çok doğru bir üslupla cevap alıyoruz. Bunu da meclis açısından da, millet açısından da kazanım sayıyoruz.
Ben şöyle bir şey hatırlıyorum, çok özür dilerim. Burada ben aslında ikinizin de çok üzüldüğünü fark ettim. Geçtiğimiz yıl meclis bütçe görüşmeleriydi sanırım. Sayın Soylu ile bir tartışma yaşadınız. Ve siz orada çok derin bir şey kullandınız. Ya burada tartıştık bugüne kadar birçok kez ama hiç birbirimizle böyle bir
mahkeme
durumu söz konusu olmadı. Canı sağ olsun diye bir ifade kullandınız mesela. Ben orada siz bu ifadeyi kullanırken Sayın Soylu'nun da aslında çok üzüldüğünü hissettim orada. Sonrasında ne oldu?
Açtı yine de dava. Şimdi bizim Soylu'yla gitgide tırmanan bir gerilimimiz var. Ama sadece benim değil, bütün muhalefet partilerinin ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki pek çok siyasetçinin gitgide tırmanan bir gerilimi var. Zaman zaman bunu şöyle de düşünüyorum. Yani Soylu da buradan besleniyor herhalde diyorum. Çünkü bakıyorsun geliyor ve gerçekten olay çıkarmaya geliyor. Geçen sene anlatayım onu yani. Saat sabah 11. İlk grup biziz. Her gün döner o. Evet. Birinci grup biziz. 11'de biz de başlıyor. Bizim ilk hatibimiz Bursa Milletvekili Erkan Aydın. Dünyanın en naif adamı. Çıktı. İki satır söylerken Süleyman Soylu ona arkadan oturduğu yerden bir hakaret etti. 11'i 12 geçe bütün meclis birbirimize girmişti. Ya olmaz. Olmaz yani. Sabahın yüzü suyu hürmetine olmaz ya. Çünkü mecliste bak şöyle de bir şey var. Adem kardeşim. Komiktir, gelsen şaşırırsın. 2'ye kadar günaydın deriz birbirimize. Meclis 5'te kapanıyor bazen 4'te bazen 11.30'da falan ama. Sabahleyin resmi açılış saati 9.30. Yani personel 9.30'da geliyor. Milletvekilleri kimi 11'de gelir, kimi 1'de 1.30'da. 1.30'da gelirsin kapıdaki polis günaydın başkanım der yani. Öyle bir durum var. 2'de açılan bir meclis. Bir tek bütçede 11'de geldiği için bizim için sabahın körü yani. Evet. Öyle bir olayla başladık. Gün boyu 4 kere yani yumruklaşmalara vardı işler falan. En son bir mevzu oldu. Süleyman Bey çıktı kürsüye. Dedi ki sert de bir konuşma yaptı. Bizi de çok geren bir konuşma yaptı. Zaten cevap vereceğim ona. Son laf şöyle dedi.
Gülüyorum ama kusura bakmayın.
Estağfurullah yok.
Şöyle o anları hatırlıyorum ben. Bütün Türkiye izledi. O en popüler meclis bütçelerden bir tanesiydi.
Evet evet. Ve dedim ki, dedi ki değerli arkadaşlar dedi. Hem MHP grubuna hem AK Parti grubuna söylüyor. Onlar da neden orada oturuyorsa iktidar olmuşlar hala bu tarafta oturuyor. Neyse şimdi şey de dedi ki değerli arkadaşlar dedi. Şehitlerimizi, gazilerimizi bir ayakta alkışlar mıyız? Şimdi kalktı ayakta alkışladılar. O ana kadar başka cevaplar var aklımda. Ama bir şey yaptı ve meclise hakimiyet gereği ben bir şeyi biliyorum. Çıktım ve dedim ki AK Parti grubuna söylüyorum dedi. Bu ülkede, bu parlamentonun bir geleneği var. Sadece liderler ayakta alkışlanır. Şimdi şehitlerimizi, gazilerimizin sizin onlara duyduğunuz sevgiyi, minneti istismar ederek kendini size ayakta alkışlattırıp bu fotoğrafı çektirene bu çakallığı yaptırmayın dedi. Ben bunu bir söyledim. Zaten öyle bir fotoğraf var veririm belki kullanırsınız. Şöyle bir fotoğrafçı pandemide mecliste fotoğrafla ödül almış. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ön sıradaki bütün AK Partililer maskeli ve ayakta. Benim de burnumda iki gün önce bir ameliyat olmuşum. Onun şeyi var. O fotoğrafı yollayayım belki kullanırsınız. Orada tam o sırada ben bunu söyledim. AK Partililer tabii tam böyle tepki gösteriyorlardı. Bu lafı duyunca bir duraladılar. Çünkü şimdi arkadaş bir tek onlar da meclis tecrübesi bizim kadar yok. Diyor ki bir tek lider alkışlanıyorsa ayakta. Biz Süleyman Bey'i ayakta alkışlayacak. Eyvah. Durdular. O sırada Süleyman Bey fırladı bana doğru koşuyor. Bir döndüm baktım. İki tane İçişleri Bakan Yardımcısı. Bir tanesi yanılmıyorsam işte Muhterem İnce, biri diğer kolundan çekiyorlar bana doğru geliyor falan. Ya arkadaş dedim benim bu fotoğrafta ne işim var? Yani Süleyman Soylu, Özgür Özel karşı karşıya birbirlerine falan. Neyse ortalık yine zaten öyle şeyler de hani birbirine yürüyenler asla birbirine kavuşamaz mecliste. Ortalık 300 kişi araya giriyor veya birbirine giriyor.
Eski Yeşilçam filmleri gibi koşuyorlar ya sahilde.
Ama şey oldu. Söyleyiver. Ara verildi. O burnundan soluyor. Ben burnumdan soluyorum. Bir 15-20 dakika geçti. Sözü verdiler Süleyman Bey'e. Dedi ki Özgür Özel'e biraz önce kullandığı ifade için dava açacağım dedi. Başka bir şey demiyorum dedi. Öbür konuya geçti. Ben de söz aldım sizin hatırladığınız kısmı. Bugüne kadar dedim birbirimize çok söz söyledik. Hiç dava açmıyorduk. Yani böyle zımni anlaşmalar oluyor. Anlaşma da değil. Ne bileyim racon gibi bir şey. Şimdi senin ona söylediğin laf adam dava açmıyorsa sen de onun söylediğini açmaya eriniyorsun, utanıyorsun yani. Dedim ki bugüne kadar hani bir anlaşmamız yok ama birbirimize dava açmıyorduk. Bu laf üstüne açacaksa canı sağ olsun dedim. O açarsa ben de açarım dedim. O da açtı, biz de açtık. Bakalım ne olacak.
Devam ediyor mu hala?
Ediyor, ediyor.
Belki bu yayın ikinizin de davasını geri çekmenize sebep
oluyor. Yok Süleyman Bey böyle benimle ilgili öyle bir hislenmeye gideceğini düşünmüyorum.
Yok ya, ya şimdi şöyle ama Özgür Bey yani, ya da Özgür abi diyeyim, siz Adem Bey kardeşim yerine çok sağ olun. Hepimiz zaman zaman böyle çok gergin atmosferler içerisine girebiliyoruz ya, siz de mesela parti içerisinde. Şimdi 2023'e gidiyorsunuz. İnsanların bir beklentisi var. Bu otomatik olarak, psikolojik olarak da sizin üzerinizde bir ağırlık oluşturuyordur şüphesiz ki. Ki işte 2. Türkiye Yüzyılı diye önemli bir etkinlik yaptınız. Sayın Kılıçdaroğlu bir taraftan danışmanlar organize etmeye çalışıyor. Sizin kitlenizin de bir beklentisi var. Dolayısıyla işte İçişleri Bakanlığı'nın da hani Süleyman Bey'i de tenzih ediyorum bakanlık evet. olarak. Ülke içerisinde yaptığı önemli görevler var. Onun da kendi kitlesinde ondan beklentiler var falan. Bu da işte zaman zaman böyle elektriklenmelere de sebep olabiliyor. Belki biraz diyalog, biraz böyle bir sohbet ortamı olursa bunlar hiç bu noktalara gelmez diye düşünüyorum yani.
Yani olması lazım. Şu açıdan söyleyeyim. Bizim devlet geleneğimizde zaten İçişleri Bakanları, Dışişleri Bakanları, Milli Savunma Bakanları. Yani bu üçünün özellikle birazcık böyle elbette partili olurlar ama çok partizan olmazlar. Neden? Bir gelişme olacak. Aslında eskiden çok vardı bu. Dışişleri Bakanı randevu alacak, tık tık tık liderleri bilgilendirecek. O zaman o hızlı bilgilendirme, muhalefet partisi belki yanlış yerden okuyordur. Belki Dışişleri Bakanı'nın kamuoyu önünde söyleyemediği bir milli menfaat vardır. Ona göre bir pozisyon almak lazım. İçişleri Bakanı'nda bir bilgi vardır. O bilgi seni gündelik siyasete onu konu etmemeye ikna edecektir. Bunu kaybettik. Bu devlet geleneğini kaybettik. Bu kötü. Bir Gara katliamında İçişleri Bakanı'yla Milli Savunma Bakanı gelmişti pandemi sırasında.
Bilgilendirme.
Hatta genel başkan da benim ikisinden de bir geçmişte mecliste yaşadığımız tartışma var. Heyeti Faik Öztürk ve benden oluşturmuştu. O da meclis muhabirleri sordu falan. Ama geldiler. El sıkışma falan yok ama işte bu o zaman ne diyorduk? Gönül selamı falan. Geldiler, geçtiler. Çaylarını söyledik. Oturdular, bilgilendirme yaptılar. Soru cevap oldu ve çıktık ayrıldık. Doğru bir işti. Ama yani benim 7 yıllık grup başkan vekiliğim döneminde tek örnek. Oysa yılda birkaç kez oluyor olması lazım. O açıdan şimdi ben bu konuda tabii ki bazen bize de diyorlar. Siyaset yumuşamalı, şu olmalı, bu olmalı. Eyvallah. Ben de diyorum ki ya bu AK Parti Osmanlı'yı sahipleniyor. Ben de sahipleniyorum Osmanlı'yı. Öyle bir Osmanlı düşmanı falan değiliz. Hepimizin ortak geçmişi. Evet. Ama onlar başka yerlerini sahipleniyor. Biz başka yerlerini sahipleniyoruz. Ben Fatih Sultan Mehmet'i bunlara bırakır mıyım bir Manisalı olarak? Çağ açmış, çağ kapatmış bir devrimci adam yani sonuçta. Veya Hazarfen Ahmet Çelebi. Ama ben diyorum ki bazı tartışmalarda ya biz Hazarfen Ahmet Çelebi'den yani siz aşağıdan ona ok attıran adamsınız. Takılıyoruz birbirimize. Ama başka yerlerinden de olsa hepimizin sahiplenmesi gereken ortak bir geçim. Bu Osmanlı'dan gelen hatta Selçuklu'dan çok daha eskisinden gelen bir kamu yönetim anlayışı var bu toplumda. Olmalı. Orada bir vasiyet var mesela değil mi? O Osman Bey'in hocası Şeyh Edebali ne dedi? Bir vasiyet bırakmış. Ey oğul diye başlayan. Diyorum ki bunu muhalefete mi bırakmış, iktidara mı bırakmış? Ben iktidar olduğumda ben yarın olurum olmam milletvekilliğine devam ederiz, bakan oluruz. İlk okuyacağım odur. Yani bu vakitten sonra kızdırmak onlara, affetmek bize. Birazcık iktidarın böyle bakması lazım. Aslında 20 yıllık iktidarın buna çok daha kolay bakması lazım. Bu duyguyu nasıl bu kadar kaybettiler ben onu anlayamıyorum. Ama hani bu tek taraflı bir işte değil. Yani bizim açımızdan da baktığınızda yani oradan da biri gelse bize bir sürü haklı eleştiri de yönetiyor sonuçta.
Vallahi sizi tebrik ederim. Şu bakış açınız çok doğru bir bakış. Yani iktidar medyasında veya gazetecilerinde veya siyasetçilerinde kutuplaşmayı arttıracak, oradaki dozajı arttıracak isimler var. Ama muhalefette de bunun inanın aynısını görebiliyoruz. Objektif olarak dışarıdan baktığımızda bu böyle oluyor yani.
Tabii tabii.
Yani mesela yani şimdi yani çok da o şeylere girmek istemiyorum ama bir televizyon kanalında işte bir gazeteci, meslek büyüğümüz diyor ki işte biz diyor şunu da cezaevinde görecek miyiz diyor işte Sayın Soylu'yu kastederek. Mesela siz de siyasetçisiniz. İktidara yakın bir gazeteci de bunu sizinle ilgili yapsa bu da hoş olmaz diye düşünüyorum
yani. Yok yani zaten şöyle bir şey var. Yani siz bugün yargının bağımsız olmadığından şikayet ediyorsanız kendi iktidarınıza yönelik şunu da içeri koyacağız, bunu da içeri koyacak diye taahhütlerde bulunmak çok devasa bir tutarsızlık evet. oluyor.
Peki Özgür abi sen ne dinlersin, ne izlersin? Bir böyle öteki Özgür Özel'e baktığımız zaman vakit ayırabilir misin kendine?
Tabii ayırırım. Yani müzik olarak derse mesela Cengiz Özkan dinlerim, Muharrem Temiz dinlerim, Erdal Erzincan dinlerim.
Bir bağlama şeyi var yani.
Var. Çok ya bu üçünü hani böyle hastasıyım diye o şekilde severim. Ahmet Kaya dinlerim. Gençlik zamanlarından böyle Kızılırmak, Grup Baran, Grup Yorum'un bazı şarkıları falan. O bizim gençliğimizde mesela çok dinlediğimiz. Ama bunun yanında mesela çok da şey değilim. Yani mesela şimdi İbrahim Tatlıses dün Şanlıurfa'da karşımıza çıktı şey yaptı. Ama onun da mesela o bazı şarkıları var. Yani daha doğrusu İzmir'de ikinci kordonda arkadaşlarla oturduk yiyip içiyoruz. Geldi. Aynanın karşısına geç.
Aynanın karşısına.
Neyse şimdi ikinci kordonda arkadaşlarla yiyip içiyoruz. O gezici ince saz ekibi geldi. Dedi ki ne çalayım abime soruyor tek tek. Dedim ki İbrahim Tatlıses'ten dedim Kal Benim için var mı dedim. Bir ayrılık şarkısı pardon.
Ha bir ayrılık şarkısı.
Ama bir ayrılık şarkısı var mı dedim. Hangisi o dedi. Dedim Kal Benim için. Yok be abim dedi. Yok mu dedim her şey var bu ne yok. O şarkıyı çalarsan para alamam senden. sonra da bir güzel çaldılar biz de bir güzel verdik. Ondan sonra mesela belli şarkıcım belli. Mesela Mustafa Ceceli iktidara acayip destek veren birisi ama Limon Çiçeklerine bayılırım mesela. Böyle yine böyle çok motive eden Sil Baştan mesela. Böyle canım çok sıkıldı işler sarpa sardıysa bir Sil Baştan dinlerim Şebnem Ferah'tan. Klasik müzik çok dinlerim. 1 Ocak günleri en büyük. Mesela yılbaşına en büyük özlemim ertesi sabah 1 Ocak'ta Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yılbaşı konseri. Geçen sene TRT 2 canlı verdi. Çok güzeldi. Onu bayılırım. Birazcık şey geleneğidir.
YouTube'da da rekor kırmıştı geçtiğimiz yıl.
Kırar. Ondan sonra bir bu işte artık akıllı televizyonlar var. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın bir aboneliği var. Böyle uygun kampanyalı kıstırdıkça alıyorum bir 3 ay falan. Ama kampanyasız olunca bayağı pahalı. Euro'yla da uçtu. Ondan sonra klasik müziği ayrı severim. Onun başka bir şeyi var yani kitap okurken, şey yaparken. Müzik böyle.
Sinirlendiğiniz zaman ne yaparsınız? Çabuk sinirlenir misiniz?
Ya şöyle, eskiye göre çok daha sinirliyorum. Eskiden daha sinirliydik ama bizim işin içinde var birazcık o adrenalin. Onun faydası da oldu oluyor. Ben sinirlendiğim zaman daha hızlı düşünürüm. Yani beni rakiplerimin yerinde olsam hani böyle tartışma sırasında sinirlendirmem. Çünkü sinirli değilsem daha sakin düşünürüm, alttan alırım falan ama sinirliyken bütün argümanları hızla toparlarım. Bir de tabii en vurucu yerden bir şeyler söylerim. Ama gündelik hayatta şeyi öğrendik tabii. Yani sinirliysem uzaklaşırım. Çünkü yani kalıp da kalp kıracağına 10 dakika sonra yeniden konuşabilecek bir zeminde yaklaşmak aynen, önemli. Bir şey.
Sosyal medyada hepimiz linç yiyoruz. Herhalde linç yemeyen çok az insan vardır. Bir de şöyle de oluyor siyasette. Eğer kendi partiniz içerisinde çok sevilen bir yere doğru gidiyor iseniz, hatasız söylediğiniz şeyler haber oluyorsa, bu kendi içinde de kıskançlıklar da oluşturuyor. Bazen siz linç yediğinizde onların da böyle bıyık altından bir gülmeler de olmuyor değil. Yaşamışsınızdır bunları siyasette çok fazla. Yani.
Şimdi tabii ben herhalde partinin en çok linç yiyen 3 isminden biriyimdir. Ondan sonra yani tabii bu bazen günlerce sürebiliyor. Orada kendi kusurundan olduysa, tamam mı, biraz hatam varsa kardeşim katlanacaksın diyorsun. Ama bazen öyle şey oluyor ki tık tık tık bir birleştiriyorlar. Ya bir ara tutturdular, mesela darbe çağrısı yaptı. Kardeşim bak, diyorum ki geldiğiniz sandık sizi götürecek. Tamam mı? Geldiğiniz sandık sizi götürecek. Saray rejiminin sonu geldi falan filan diye söylüyorum. Orada saray rejiminin sonu geldi kısmını aldılar. Günlerce Özgür Özel bilmem ne. Ya böyle hani kes kopyala yapıştırla olduğunda insanın çok böyle şey canı sıkılıyor hakikaten. Ya bu kadar da olmaz falan diyorsun. Kendi hani kendi kusu güreşte var ya, kendi hatanla alta düştüysen bastıracak alacak adam puanı yani. Orada yapacak bir şey yok. Tabii linçin şey boyutu, gerçek insanlar tarafından yapılanına sonuçta saygılısın yani, o da siyasetin içinde var ama böyle işin içine robot hesaplar, mobot hesaplar, yurt dışından bilmem ne hesaplar giriyor, o birazcık can sıkıcı. Onu ben hani tırnak içinde söyleyeyim, namertçe buluyorum yani. Evet. Kim yapıyorsa, kime karşı yapıyorsa namertçe buluyorum.
Peki linç yediğinizde ne yaparsınız genelde? Öyle yürüyüş falan yapar mısınız? Müzik dinlemek.
Ya şimdi linç yemek benim hayatımın bir parçası. İlk başlarda şeydi. İlk başlarda bir süre bakmıyordum. Çünkü sonra kayboluyor falan. Bir süre bakmıyordum. Şimdi artık bir zaman sonra iki şey yapıyorum. Bir bakıp biraz eğleniyorum. O, hakikaten çok komik şeyler de oluyor. Acayip karşı tarafında çok zeki, çok pratik adamları var. O linçin algoritmasını çözmeye çalışıyorum. Yani
nereden başlıyor?
Nereden başlıyor? Kimler destek veriyor? İşte Soylu'nun adamları var. Albayrak'ın adamları var. Fahrettin Altun'un ekibi var. Eğer hepsi birden linç yapıyorsa şeydir.
Durum kötü.
Tayyip Erdoğan'a bir şey dediysen hepsi birden gelecek. O belli zaten onlar. Kim daha iyi linç ediyor da biraz daha böyle hani kendilerini kendi mahallelerine ispat yarışı da oluyor. Orada acayip bir şey var. Ama bazen bakıyorsun birisi linç yaparken öbürleri duruyor. Bir şey yapmıyor. Orada içerideki dengeleri çözmeye de fayda ediyor. Bu da işimizin bir parçası yani.
Siz Berat Bey'le hiç mecliste
bir kez
diyaloglarınız falan oldu mu?
Ya Berat Bey'le şöyle bir diyaloğum oldu. Bir tartışma vardı. Onun da bu FETÖ'nün okullarına gitmişliği var. Dedim ki ya normal vatandaşın çocuğu gitti mi, babası ihraç oluyor, çocuk ömür boyunca damga yiyor falan, siz gittiniz. O da dedi ben dedi FETÖ'ye aklını kiraya verenlerden değilim. Ben dedim buna kim karar veriyor falan filan, öyle bir atışmamız oldu. Berat Bey'le Mehmet Muş'un da arası iyidir. Biz Berat Bey'le gerilince Mehmet Muş'la belki de hayatımızda bir kere olmuştur. Bayağı bir gerildik falan yani, böyle şey yaptık. Öyle bazı siyasetçilerin bazı hassasiyetleri var. Ne bileyim işte Bilal Bey'e laf edersen Bülent Duran duramaz yerine falan. Bazen bunları kullanıyoruz. Bazen de dikkat ediyoruz duruma göre yani.
Siz Bilal Bey'le hiç karşılaştınız?
Yok, hiç karşılaşmadık.
Tanışmak ister misiniz?
Yani bir vesile olursa merhabalaşmaktan, sohbet etmekten falan kaçınmam sonuçta.
Belki şöyle, şu bakımdan insan tanımadığı, o da belki size karşı tanımadığı insanın düşmanıdır ya, veya ön yargı da böyle tanımamakla ilgili de olabiliyor. Belki tanısanız çok iyi diyalog kurabilirsiniz diye düşünüyorum yani.
Tabii yani çok temel çelişkilerimiz var, onun altını çizeyim. Ama şöyle şeyler oluyor. Foto Muhabirleri Derneği'nin ödül törenine çağırdılar bizi. Geçen sene gittik. İşte Rıza Özel Başkan'ı bütün partileri çağırdı. Bütün partiler gittik. Güzel de bir tören oldu. Herkes işte protokol sırasına göre ödülleri verdik. Çıkıyoruz. Orada sıfır atık projesi var. Ondan sonra 3 tane gencecik arkadaşımız orada görev yapıyorlar. Ben de önlerinden geçiyorum ama bir yandan da diyorum ki bunlar benden nefret ediyordur diye. Böyle bir insanın yanlış şeyi oluyor. O bariyerleri yıkmak açısından çok öğreticiydi o. Özgür Bey dedi birisi. Baktım Bir selfie yapabilir miyiz dedi. Dedim yaparız tabii, memnun olurum. Geçtik, selfie yaptılar. Biz dediler Emine Hanım'ın ekibiyiz ama sizi de çok beğeniyoruz. Orada dedim ki ya arkadaş, hakikaten doğrusu bu zaten, olabilmeli. Evet. Bizim tarafta da bizimle birlikte çalışan arkadaşlar AK Partili siyasetçilerle, MHP'li siyasetçilerle fotoğraf çektirebilmeli, beğenmeli. O çocuklar bana oy vermezler ama siyaset yapış biçimimi seviyorlar. Bir iki de bir şey söylediler yani böyle neden beğendiklerini. Benim için de öğretici oldu. O yüzden böyle hani bu iklimin bir şekilde aşılması lazım. Çünkü Türkiye çok önemli potansiyelini iki tarafta birbirinden çatışarak içeride harcıyor yani. Üretime yönlendirmek yerine birbirinden kavgaya harcıyor.
Ya ben mesela şunu çok üzülüyorum Özgür abi. Yani Türkiye'de çok önemli bürokratlar var. Kendini geliştirmiş, yetiştirmiş her anlamda yani. İnanılmaz potansiyeli yüksek olan insanlar var. Ve acayip işler yapılıyor. Ve bu siyasi tartışmalar, karşılıklı bağrışmalar o insanların yaptıkları bütün işleri yok ediyorlar. Ya mesela Sıfır Atık bence çok önemli bir proje yani.
Tabii.
Sadece Türkiye açısından değil, gezegen, evren açısından çok önemli bir proje yani.
Şimdi şöyle bir şey olması lazım.
Mesela bunu Emine Erdoğan değil de Fransa'da Macron'un eşi yapsaydı Türkiye'de birçok muhalif alkışlardı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki de kızabilirsin buna ama
yok,
öyle
yok.
Yani.
Kızacak bir şey yok. Burada bir, liderlerin eşleri sosyal projelerde yer alırlar. Orada hiçbir sıkıntı yok. Orada şeye dikkat etmek lazım. Şu doğru değil. Ben mesela bir gün çok linç yediğim konulardan bir tanesi, dedim ki işte ülkeyi aile şirketi gibi yönetiyorsunuz. Bu 1,5 yıl önce falandı. İşte bir oğlan eğitimin başında, bir oğlan sporun başında, bir o örneklendirerek de gittim. Bir damat, kızınız kadın meselesi bakıyor. Eşiniz Çevre Bakanlığı'nın atık, ya daha doğrusu çevre projesine bakıyor, sıfır atığa bakıyor. Bir damat hazinenin başında, bir damat İHA-SİHA üretiyor veya işte savunma sanayinin başında. Tamam mı? Başka yok mu? Hep mi aile masasından çıkacak bunlar dedim. Orada bana şey olarak çok saldırdılar. Efendim İHA'lar, SİHA'lar üzerinden daha doğrusu işte... Bu kadar başarılı bir proje. Özetle Ahmet Hakan şöyle özetledi bunu sonra. Özgür Özel'in hatası dedi. Selçuk Bayraktar'ı, Özgür Özel'in hatası dedi. Selçuk Bayraktar'ı damat parantezin içine almış onlar. Baktığında haklı eleştiri. Tamam mı? Ama sen bütün aileyi parantezin içinde tutunca otomatikman Selçuk Bey de orada oldu. Benim derdim Selçuk Bayraktar'ın yaptığı için küçümsemek değil. Ama TÜRGEV, TÜKVA, Okçuluk, KADEM, bilmem sıfır atık falan. Ya herkes bir yerde. Öyle olunca... Yani o parantezin içine Selçuk Bey'i alan ben değilim. Bütün aileyi büyük bir parantezin içinde tutulmasına benim bir eleştirim var. Yoksa toplumda işte liderlerin, eşlerinin sosyal sorumluluk, bunlar önemli şeyler. Bunlar Batı'da da var ve olmalı. Türkiye'de de olmalı. Hatta orada yani şunlar olabilmeli. Diğer liderler bir araya gelmiyor. Lider eşleri bir araya gelse bir adım atmış olur Türkiye. Yani ben gerçekten bu adımlar niye atılmıyor? Yöneten tarafta biz olsak gerçekten şunu söylerim yani. Kemal Bey bakın bu kadar şey var. Tamam biz bir araya gelemiyoruz. Selvi Hanım bir kahvaltıya çağırsa ne olur lider eşlerini geri mi çevirecekler? Oradan bambaşka bir sıcaklık başlar. Bu tip adımların atılması lazım. Ben mesela kamuda bir görev, diyelim ki bakan oldum. Hakikaten hayalimde şu var. Sabahleyin arabaya bindiğimizde, tamam mı? Diyelim ki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanıyım.
Eczacılık da var, yakışır yani.
Yani yapar mıyım? Yaparım ama hani kime nasip, kime kısmet. Şimdi bu rejimde biliyorsunuz hem milletvekili hem bakan olamıyorsun. Büyük ihtimalle bizim bakanlarımız milletvekili adayı olmayacaklar falan yani. O yüzden bir zorluk var. Benim meclise bir sevgim, bir bağlılığım var. O işi iyi biliyorum falan. Orada bir takım güçlükler var. Bakacağız onlara. Ama diyelim ki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanıyım. Bindim arabaya. Bakanlığa giderken arayıp işte bu işe AK Parti'de, MHP'de, HDP'de, İYİ Parti'de, o gün işte Demokrat Parti'de kim varsa mecliste. Ondan bakan genel başkan yardımcısına bir çay içmeye geleyim, bir çayını içeyim ya bir şeyimiz var deyip. Orada işte bakan Özgür Özel'den sürpriz ziyaret. Sabah AK Parti sendikalardan sorumlu genel başkan yardımcısını ziyaret etti. Önümüzdeki hafta gündeme gelecek şey hakkında fikir alışverişinde bulundu desem. Bir çay kahve fotoğrafı Türkiye'ye çok iyi gelmez mi? Neden yapmazlar bu işleri anlamıyorum. Hele hele bu kadar kimselere nasip olmayacak 20 yıllık bir iktidarın buraları. Özgüvenle yürümek lazımken sürekli bir kaygı ve korkuyla yönetme anlayışına itiraz ediyorum. Bence bu konuda yani artık iş işten geçti ama nasip olur da iktidar olursak bu tip adımları atıp böyle o kutuplaşmayı ortadan kaldıracak. Aklımda çok önemli şeyler var. Hep millet şey yapıyor ya şimdi lafı yiyoruz, laf söylüyoruz. Gladyatör gibiyiz biz mecliste yani. Böyle yani kimsenin kafasını kestiğimiz yok ama grup başkan vekili demek siyasetin gladyatörü. Benim arkadaşlarım, yatılı okul arkadaşlarım diyor ki ya arkadaş senin hep o yönünü biliyorlar. Senin o tarafın işin %10'u. %90'ını göstersene. Ama göstersen de o tarafından ilgilenen yok işte sizin gibi birkaç arkadaş hariç. Milletin tek derdi işte gladyatör. O mu vuracak, bu mu kıracak falan. Ama ümit ederim eğer böyle yetkili konumlara girsek veya ben yine mecliste olurum da bakanlarımız olursa enselerinde boza pişir. Kardeşim bir kanun teklifini bizim partiye sunarken onlara da sun ya. En çok ağrıma giden o. Biz MHP ile anlaştık, virgülünü bile değiştiremeyiz. E benle de anlaşsaydın gel. Yani ben de partiyim. Bana da millet oy vermiş. MHP'nin 5 katı vermiş. Bizim bakanların ensesinde boza pişirin. Derim ki, diyelim ki bakan olursam ne yapacağımı söyledim. Meclisteyim. Grup başkan vekili olmam herhalde ama geçmişte grup başkan vekilliği yapmış kıdemli biri olarak veya bir görevim var diyelim ki. Grup başkan vekiliyim, grup başkanıyım bir şey. Bizim bakan bize getiriyor. Derim ki arkadaş bak CHP grubuna bir şey getirmeden önce bir tur muhalefeti gez. Öbür türlü biz bunun altına asla ve asla imza atmayız kardeşim. Zaten sen bakansın, kanun teklif edemezsin. Bu konuda ben çağıracağım diğer partileri, oturacağız, biz yazacağız, sana göndereceğiz o zaman. Ya da Gez abi, Tarım Bakanı, iktidar partisiyle birlikte bir kanun çıkarmaya karar vermeden önce bir tur 5 siyasi partinin tarımdan sorumlu genel başkan yardımcılarını gezse, sonra meclise gelse, emin olun meclisin komisyon aşaması da genel kurul aşaması da çok daha yumuşak, çok daha yapıcı geçer. Yasama kalitesi de ona göre yükselir.
Şimdi iki sorum olacak. Bu iki soru birbirine çok bağlantılı sorular. Bir tanesi 2023. Sizin objektif olarak bakış açınızda 2023'te nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? İkincisi de şu. Rasyonel olan bir şey var. Türkiye'de Tayyip Erdoğan gerçekten sevilen bir lider. En azından bugün %50 dediğimiz blokta, hani belki katılırsınız belki katılmazsınız ama hani hep ya, %50 denebilir.
50 değilse söylüyorum. 40, 40 değilse 35. Bir önemli bir kitle var yani. Var yani. Yani seçimde göreceğiz. Son seçimde geçerli oyların %51'ini aldı sonuçta.
Ya Tayyip Erdoğan insanları niye bu kadar seviyorlar?
Şimdi 2023 sorusuna şöyle cevap vereyim. 2023'ün bizim açımızdan bambaşka bir önemi var. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı. Rakibimiz de hedef 2023 diye bir hedef koymuş. Bizim açımızdan kurduğumuz Cumhuriyet'in, elbette hep beraber kurduğumuz ama kurucu partisi olduğumuz Cumhuriyet'in 100. yılında hem çok sembolik hem de 20 yıllık bir iktidarda iktidarın en güçsüz, bizim de en iddialı olduğumuz nokta. Bu bizim için gerçekten final maçı. Yani şöyle görüyorum. Biz bu seçimi kaybedersek eğer, hem Türkiye çok şey kaybeder ama biz siyaseten de bu seçimde kaybettikten sonra artık çok çok çok gerileriz ve çok zor durumda kalırız. Yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün yönetenler çok ciddi şekilde sorgulanırlar. Bizim açımızdan böyle bir önemi var. Tarihi bir sorumluluk var. Yani açıkçası ben 100. yüzyılda 20 yıllık böyle bir iktidar, bu kadar yıpranmış, bu kadar derin sorunlar ve bizim açımızdan bu kadar anlamlı bir dönemde ve böyle bir ittifak imkanı da varken Demokrat Parti ile CHP'nin, Saadet Partisi ile CHP'nin bir yerde olabildiği bir yerde. Tam 100 yıl önceki gibi hani dedelerimiz beraber kurmuş diyoruz ya, hakikaten bakarsan AK Parti ve MHP'de olup da şimdi bizimle birlikte siyaset yapan arkadaşlar da var ya, yani AK Partilerin bir kısmı Gelecek'te, bir kısmı DEVA'da. MHP'lerin önemli bir kısmı İyi Parti'de. Yani baktığında 100 yıl önce dedelerimiz bu cumhuriyeti birlikte, bu ülkeyi birlikte kurtardı, birlikte kurdu dediğimiz herkes var bizim tarafta. Hani aktif şu an AKP'de olanlar ya biz yokuz da demezler, onların dedeleri de vardı zaten. Böyle bir fırsat var. Bu fırsatı Türkiye açısından ıskalarsak ve partimiz açısından kaçırırsak bu çok kötü olur. Bunu çok yakın yere koymuyorum ama bu benim uykularımı kaçırabilecek bir durum yani. Gerçekten uykularımı kaçıracak bir durum. Orada ben mesela Cumhuriyet'in 100. yılında bir muhalefet milletvekili olmayı hiç mecliste olmamaya tercih ederim. Yani hiç mecliste olmamayı tercih ederim. Muhalefette bir milletvekili olacağım. Cumhuriyet'in 100. yılındaki seçimi kaybetmiş. Hiç mecliste olmayayım, hiç siyasette olmayayım. Bunu kendi açımdan nasıl formüle ederim bilmiyorum ama bu böyle kafamın bir yerinde duran bir şey benim. Onu söyleyeyim. Seçimin sonucunda kazanacağımızı, bunun Türkiye'ye de, Türkiye siyasetine de çok şey katacağını düşünüyorum. Kürt meselesinin çözümünde bir yumuşamanın, bir karşılıklı birbirini anlayabilmenin de dahil olduğu. Bu şu demek değil yani. CHP gelirse sözüm sürü. CHP gelirse her türlü toplumsal mütabakatsızlığın üzerine bu büyük mütabakatla birlikte gidip bütün sinir uçlarını, bütün yaraları kapatmaya, o yaralara merhem sürmeye, bütün sinir uçlarını örtmeye, daha mutedil, daha birbirini anlayan ve birlikte yönetebilen bir Türkiye'yi inşa etmeye mecbur. Yani birinci yüzyılda çivi fabrikası kurman lazımdı. Barut fabrikası kurman lazımdı. Basma fabrikası kurman lazımdı. Bu görevler yapıldı. Ama şimdi geniş bir toplumsal mütabakat kurman lazım. Bir barış ortamı kurman lazım. Şöyle bir şey olması lazım. Yani sadece milli takım gol attığında hep beraber sevinebilen bir ülke olmaz. Katar'a da gidemedik, o da yok elde. Hiçbir şeye birlikte sevinemiyoruz. Sevinsek bile hep beraber sevindiğimizi herkese gösteremiyoruz. Böyle bir acayip durum var yani. Bir başarı elde ediliyor, o ayrı tebrik ediyor, o ayrı tebrik. Hep beraber kutlayamıyoruz. Böyle, bu olmaz. Bunu halletmemiz lazım. Basma fabrikanları kuranların şimdi 100 yıl sonra büyük bir toplumsal mütabakatı kurma sorumlulukları var. Tayyip Erdoğan'ın niye sevildiğini zaman zaman anlamaya çalışıyorum. Yani diyorum ki bizim taraftan baktığında bu kadar yanlışlar yapan, bu kadar doğru olmayan işlere yönelmiş olan, işte gelir adaletsizliği yaratan, işsizlik yaratan falan politikaya rağmen halen daha o kesimlerden oy alıyor falan. Ben de bunun böyle ciddi şekilde analizini yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman AK Partili arkadaşlardan öyle uçak sohbetleri olur off the record falan. Oralarda bazı şeyler dinliyorum. Tabii önemli bir lider. Bir yandan Tayyip Erdoğan'ın izlerini şeyden de sürmeye çalışıyor. Mesela Büyük Gerileme diye Gizel Berger diye birinin kitabı var. Dünyadaki 8 tane popülist liderin dünyaya ve ülkelerine ne yaptığını. Ama oraya baktığında benzer liderlerin işte Macaristan'da Orban'ın, Hindistan'da neler yaptıklarına baktığınızda şöyle bir başarısı var bu liderlerin. Bizim hep şikayet ettiğimiz, olmasın dediğimiz meselenin o liderlerin gücüne gütkü attığını görüyoruz. Biz ve diğerleri diyerek bir düşman yaratıyor. Daha doğrusu şöyle yapıyor. Toplumdaki bir farklılığı buluyor. Üstünde ustaca tepiniyor. O farklılıkla ayrıştırıyor. O diğer parçayı uzaklaştırıyor. Uzaklaşan partiyi kutuplaştırıyor. O kutbu şeytanlaştırıyor. Kendi arkasını kalabalıklaştırıyor. Bu zaman zaman hiç yoktan darbeci ilan ediyor. Zaman zaman hiç yoktan ezan düşmanı. Zaman zaman hiç yoktan şudur budur gayrimilli falan. O zaman senin gayrimilli olduğuna, senin darbeci olduğuna, senin bilmem ne olduğuna ikna edebilirse karşı tarafı, bütün milliler, bütün darbe karşıtları, bütün bir şeyler arkasına otomatik geçmiş oluyor. Böyle usta bir konumlanma meselesi var. Bunu yaparken Tayyip Erdoğan'ın en önemli başarısı, bir meseleye önce kendi inanıyor. Doğru olmasa bile önce kendi inanıyor. Etrafını ve kitlesini inandırıyor. Bu önemli bir meziyeti. Bizim açımızdan rakibimizin, bizim karşımızdaki en önemli gücü. Bazen ya şuna inanıyorum yani. 2 kere 2 5 dese çıkıp açıklama yapacaklar. Reis Kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti. Sonra hep beraber 2 kere 2 5 2 kere 2 5. Bizim böyle çok namuslu bir emekli öğretmen torununa 2 tane sakız almaya girecek. 2 liradan kaç para? 2 kere 2 5 miydi 4 müydü kafası karışık. Yani böyle bir düzlemde siyaset yapıyoruz. Ya bunu hani doğru mu bence değil. Ama kabul edelim ki karşı tarafın gücü bu. 2 kere 2 5 reis kere sonra bir de şey gelir abi. İlk önce ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları, parti sözcüsü, grup başkanı yeterken en son salı günü grup toplansa Devlet Bahçeli'de Tayyip Bey'in 2 kere 2 5 demesi gayet yerinde olmuştur der. Ayakta alkış bitti sana. Ya böyle sonra bir mevzu
var. 2 kere 2 5 abi.
Ya böyle bir mevzu var. Yani bazen şu oluyor yani. 2 kere 2 5 diyorlar. Sen 2 kere 2'nin aslında 4 olduğunu anlatmaya uğraşıyorsun. Bu tabii asimetrik bir güç dağılımı var medyada. Sosyal medyada ordular var. Sorgulamayan kuvvetli bir onların teşkilat, biz örgüt diyoruz. Kuvvetli bir teşkilatları var. Ya sorgulamıyor adam ya. Reis 2 kere 2 5 diyorsa bu doğrudur diyor geçiyor. Biz 2 kere 2 4.0.0.1 desek bütün örgüt ayağa kalkar. Arkadaş ne yapıyorsun? Bilimselliğe aykırı açıklamalar olur mu? Özgür Özel falan. Öyle bir durum var yani. Kabul etmek lazım.
Özgür abi, eğer senin hayatın bir film olsaydı manşeti ne olurdu? Veya adı ne olurdu?
Nereden nereye olurdu? Benim bir dedem 104 yaşında öldü. 99 yaşına kadar el arabasında bahçıvanlık, yani kendi ürettiklerini pazarlarda sattı. Bir dedem defterdarlıktan emekli defterdar. Onun babası Osmanlı zamanının son defterdarı. Böyle 2 farklı dedenin torunlarıyız biz. 1/4'ümüz göçmen. Dedem Üsküp doğumlu. Babaannem Kirçova doğumlu. Anneannem Selanik doğumlu. Annemin babası işte defterdarlıktan emekli olan Manisa doğumlu ve 6 kuşak Manisalıyız.
Özgür abi, son olarak şunu soracağım. Bu da son sorum olsun. Sonrasında artık sen ne söylemek istersen sorunun dışında. Türkiye tabii bu savunma sanayinde gerçekten önemli işlere imza atıyor. Millet de bunu sahiplendi. Bu teknofestler falan, işte ilgi alaka çocuklar falan. Özgür Özel Selçuk Bayraktar'ı başarılı buluyor mu? Ne düşünüyorsun yani?
Şüphesiz Selçuk Bayraktar başarısız biridir derseniz samimiyetinizi sorgularlar. Ben Manisa'da Teknofest'te öğrenciler ödül alıyorlar işte. Geçen sene bir kolejin öğrencileri projeleriyle 1. ve 3. lük almışlar. İlk devreye ben gittim. Genel başkan da daha önce zaten ziyaret etmişti. Samsun'da da Teknofest'i gezdi falan. Yani burada şöyle bir konumlanma doğru değil. Yani başarısız buluyorum bilmem ne. Burada bir ara Selçuk Bayraktar'la ilgili ben genel olarak ya ailede herkes bir görevde, bir tanesi de burada deyince bayağı kızdılar bana falan filan. Orada demek istediğim şöyle, yani ben Selçuk Bayraktar'ı damat parantezine almıyorum ama ailede herkes bir şeyle, siyasetle ilgilenince bütün aileyi bir damat, gelin, kız, eş parantezine alan sizsiniz dedik. CHP iktidar olduğunda bu Selçuk Bayraktar'ın yaptıkları, öyle kimse gelip de bunları ne durdurur ne engel olur. Bugün nasıl teşvik ediliyorsa aynı şekilde olur. Belki orada bu alanda başkalarının da olmasıyla ilgili, ki herhalde kendileri de öyle istiyordur. O daha da geliştirici bir şey. Diğer şirketler varsa, gençlerin kurduğu şirketler, onlar da desteklenir. Öyle açık söyleyeyim yani. Bir İHA'ya veya işte bir teknolojik başarı olduğunda veya işte tok yürüdüğünde biz böyle kahrolup eyvah eyvah bunu yaptılar falan demiyoruz. Yani ben şunu söyleyeyim. Meclisin genel sekreterine geçen sene dedim. Yani elektrikli şarj ünitelerini meclise takalım. Hatta manşet atalım meclis toku bekliyor diye. Veya şimdi yazarız meclis toku hazır. Alırım kullanırım. Onur duyarım yani. Orada
hangi renk alırsın?
Hiçbir sıkıntı yok. Bu kula bir şey diyorlar bizim. Evet, evet. Çok hoş. Bizim Manisa kulanın o lavları böyle sarı kahverengi arası hoş bir ton var. Bize o yakışır. Baktım hatta yani alsak. Hangisini alırız diye. Tok meselesine şeye dikkat etmek lazım. Yani gecikmiş bir adım, önemli bir adım. Biz bir ara geliştirici eleştirilerimiz başımıza dert oldu. Bir ara mazotlu bir araç yapıyorlardı, sahaplı. Olmaz dedik. Elektrikli yapmak lazım. Elektrikli olması doğru. Mümkün olduğu kadar fazla Türkiye'de üretilmesi lazım. Bunun üstüne bunu ama hani geçmişte vardı ya böyle siyasilerin hevesleriyle şekillenip büyüyüp büyüyüp büyüyüp para kazanmayan başa bela bir kite dönüşmesi riski. Mesela bugün Ege Cansen yazmış onu. Okudum, hakikaten önemli bir risk. Orada akılcı olmak lazım. Rekabetçi olmak lazım. Kolaylaştırıcı olmak lazım. Bir de yani tok bir marka olacaksa bu markayı 85 milyonun sahiplenmesi için siyasi bir araç olmaktan çıkarmak lazım. Siyasi rekabetin aracı değil tok yani. Olmaması lazım. Tok bir vizyon meselesi. Gecikmiş bir vizyon meselesi. Türkiye'nin bir eksiğini kapatan bir mesele. Buna 85 milyonu yandaş etmek lazım. Arkana almak lazım. Bence başarılı siyasetçi proje kendisinin de olsa ki tok bir devlet projesi. Bu projeyi bütün halkın, bütün milletin sahiplenmesi. Bu konularda hani üzerimize yapıştırılmaya çalışan bir algı var ama biz oranın o kafanın insanı değiliz yani.
Vallahi çok keyifli bir sohbet oldu.
Eyvallah.
Benim için. Umarım sizin için de öyle olmuştur. İnşallah izlerken de keyif alırsınız. Yani.
Alırız. Yani önemli olan tabii izleyen diğer insanların hani burada olmayan milyonlarca insan izleyecek.
Evet.
Onların keyif alması ama ben çok keyif aldım. Ev sahipliğinizden de çok memnun kaldım. Teşekkür ederim.
Eyvallah. Çok teşekkürler. Arkadaşlar sadece ismiyle hitap edeceğim. Özgür Özel bugün konuğumuzdu. Makamlar, mevkiler, titirler geliyor geçiyor ama önemli olan insanlık, dostluk. Bugün misafirimiz de haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.